Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ekonomi gündemine hoş geldiniz. Ben Güldem Atabay. Hattın diğer ucunda yine her zaman olduğu gibi sevgili Eser Karakaş var. Hoş geldin Eser. Nasıl geçti haftan? Nasılsın? İyi misin?
Çok teşekkür ederim Güldem. Sağ ol. Gayet iyiyim. Senin nasıl geçti haftan?
İyi, sakin nispeten. Nispeten sakin. Ya bugün çok acayip şeyler oldu yine Türkiye'de. Hani son zamanlarda...
Hangi gün olmuyor ki ya?
Hangi gün olmuyor ki, evet. Hani ekonomi tarafı, işlerin bir tarafı, rakamlar üstüne açıklanan veriler konuşuruz da... Şu sosyal medya olayı, medya olayı... Tabii artık politikada taraflar gerildikçe... Bu ekonomik kriz ve genel sosyal sıkıntılarla ilgili tepkiler yükselmeye başladıkça... Anketlere göre en azından daha 2023 seçiminde var ama iktidar partisi oy kaybına uğradıkça, MHP'ye iyice bağımlı hale geldikçe sinirler yükseliyor gibi. Bir hafta önce tam üniversite sınavı öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın gençlerle, bu Z kuşağı denen gençlerle bir YouTube toplantısı vardı ve orada beğenilmeme rekoru kırdı bildiğimiz üzere. Daha sonra canlı yayını tepkiye kapattılar. Arkasından evet dün çok çirkin bir şekilde kızı ve Sayın Maliye Hazine Bakanımız Albayrak'ın yeni dördüncü çocukları doğması üzerine sosyal medyadan çok çirkin bir tepki vardı. Onun üzerine işte soruşturmalar açıldı, gözaltıları oldu ama Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bir konuşma yaptı. Konuşmasına da sosyal medyayı isimleriyle Twitter, Netflix... Ve neydi öbürü? Twitter, Netflix ve sosyal medyadan bir takım, Facebook da bunun içine girebilir. Türkiye'de artık yasaklanması gerektiğinden bahsetti. Bunun içine basın organları da var belki de.
Tamamen kapatmak.
Tamamen kapatmak isteğinden dile getirdi. Açık açık dile getirdi. Bunun için mecliste bir çalışma geleceğinden bahsetti. Tabii kıyamet koptu hemen yine sosyal medyada. Ve arkasından sözcüsü açıklama yapmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımızın sözleri çarpıtılıyor. Ve bu iş böyle değildir. Tabii ki hukuk zemini içinde bu işe bir düzenleme gelecektir dendi. Arkasından rutin kararı açıklandı. Birkaç medya kuruluşunun, televizyon kuruluşuna karartma cezası açıklandı. Ve şu anda hala sosyal medyada bu haberlerle çalkalanıyor. Biz ekonomiye gelmeden önce... Sanıyorum bunları aşamadığımız için, bu tür tartışmalarla Türkiye sürekli gündemde ve zihinleri meşgul ettiği için Türkiye hem patinaj yapıyor hem de aslında geri düşüyor. Bütün bunlar, bu tartışmalar sence ne anlama geliyor? Bu neden bu kadar sertleşiyorlar? Kaybettikleri de kazandıkları ne? Sosyal medyaya yasak konamayacağını henüz anlayabilmiş değiller mi acaba iktidar kanadı? Çünkü konan her yasak arkasından başka şekilde dolanarak bir şekilde sosyal medya olarak devleşerek, büyüyerek devam ediyor zaten dünyada. Özellikle korona krizi sonrasında sosyal medyayı ne kadar daha çok kullandığımızı, online işlemler üzerinden hayatı daha aktif hale getirdiğimizde görüyoruz hep beraber. Bilmiyorum, ben çok bu işin mantığını bulamıyorum. Bir özgüven sorunu, bir iktidarı kaybetme korkusu ötesinde belki göremiyorum her şeyi. Sen neler söylemek istersin bu konuda?
Önce bir genel bir şey söyleyeyim. Teşekkür ediyorum Güldem. Siyaset biliminde falan siyaset bilimine giriş dersi falan aldığımız zamanlar gençliğimizde şimdi güzel bir kitabımız vardı. La Palombara diye political science kitabı. Hiç böyle şeyler yazmazdı orada. Mesela demokrasinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Hiç bunu o kitapları göremezsin. Herhalde böyle bir şey yok. Bir sorunsal olmadığı için. En önemli konu galiba, yani muhalefet önemi denir işte, hani klasik laflar vardır ya, bir demokrasi iktidarın varlığı değil, muhalefetin varlığı belirler falandır ama bunlar başka. En önemli konu bence hiçbir siyasal iktidarın iktidardan ayrılamayacak kadar hukuk dışına çıkmasının engellenmesi lazım. İktidardan ayrılamayacak kadar.
Evet, bunun bir çerçevesi işte hukuk devleti olmak zaten.
Evet, yani eğer bir iktidar bir aşamada, bunlar buraya yaklaşık 13-14 senede geldiler. 18 demiyorum çünkü bu yeni değil yani. 4-5 sene falan oldu. En azından 5 sene oldu bu duruma geldiler. 2013'ten sonra geldiler bu duruma. Yaklaşık 1 sene olmuş. Şu anda benim görüşüm o. Yani eğer bir şekilde iktidardan artık ayrılamayacak durumda Sayın Erdoğan ve
öyle,
çevre.
Öyle.
Yani bu çok korkunç bir şey. Bu tabii bu neden korkunç bir şey? Şimdi bayağı iyi çalışan, sağlıklı şeyler yapan, tahminler yapan kamuoyu şirketleri var. O kamuoyu şirketlerinden, kamuoyu araştırma şirketlerinden yani iktidarını sürdüreceğine dair garanti alamazsa Sayın Erdoğan'ın seçime gitme ihtimalinin çok yüksek olmadığını düşünüyorum.
Ya bunu evet. Yayından önce de seninle konuşuyorduk. Ben hani o noktaya kadar gidilmeyeceğini, bu hani İngilizce spin doctor denen hani orada çevirmeye çalışacağını düşünüyorum.
Ama işte dediğim gibi şey çevir ama artık çevirecek bir şey kalmadı yani.
Ama hani hemen aklıma şey geliyor işte yerel seçimler, İstanbul'da olanlar, seçimin yenilenmesi ve daha bu büyük yaşanan hizmet.
O devlet arşivlerine girilmesini engelliyor. Yani İstanbul'u aldı diye tabii o bilenak kaç tane gazete kapandı arka arkaya gördün. İstanbul medyasını kaybetti diye. Ama Ankara'yı kaybederse, Ankara derken belediyeyi kaybetmişse bu kastetmiyor.
Cumhurbaşkanı'nın
parlamento çoğunluğunu kaybettiği andan itibaren Erdoğan'ın siyasete devam etmesi ve ya da emekli ayrılıp ben artık torunlarım bak şimdi dördüncü torun da oldu. Küçük kızından.
Sanıyorum
evet. Yani ben artık onlarla oynayacağım. Onlarla vakit geçireceğim deme lüksü yok. En kötü şey bu siyaset için. Ben bunu yani hiçbir siyaset bilimi kitabında okumadım ve okuyamam da herhalde böyle bir şey.
Yani, ya tabii genel çerçeve içinde.
Evet yani
demokrasi içinde.
Maalesef bu aşamaya geldi yani. Yani şu olabilir artık çok sıkılırsın. Yani çok zorlar seni hayat. Dünya koşulları başarısızsa ben ayrılıyorum kardeşim dersin ve gider köşende oturursun torunlarını seversin. Bunu yapamayacak bir durumda mı artık Erdoğan?
Ya o Erdoğan, uzun zamandır çok ele tutulur bir şekilde öyle ama yine de hani Sayın Erdoğan'ın karakterini düşündüğümüz zaman son dakikaya kadar savaşacak. Hani kazanacağına inanacak. Öyle hani anketlerde kendi iç yaptırdığı anketlerde eğer
çok
ilgi gözükürse
çok kıracak bir şey etrafı yani.
Yeni gündemler yaratacak ve hani ne yapıp edip bunu almaya çalışacak bir karakter olarak ben tanıyorum hani son 18 senenin performansı.
Öyle ama yani mesela şimdi görüyoruz o televizyon altlarından geçiyor. Rütük Halk TV ve televizyonu 5'er gün kapatmış.
Evet.
Bu hani program işte Ayşenur Aslan'ın ya da öbür şeyin yaptığı, Şirin Paycı'nın yaptığı programı kapatmışlardı şeyde. Halk TV'de 5'er önce. Bu sefer televizyonu tümüyle kapatıyor. 5 gün. Yani bunun sonucu nereye gidebilir? Bunu ben anlamakta çok şeyim. Yani sosyal medyayı kapatıyor. Yani televizyonu kapatıyor.
Kaldıracağız, kontrol edeceğiz. Twitter, Netflix, YouTube'dan bahsediyoruz burada. Yani
bunlar böyle kendi başına işler değil. Şimdi Twitter aynı zamanda büyük bir ekonomik şey, aktivite alanı. Şimdi
Netflix Twitter'ın öyle değil mi? YouTube öyle değil mi? Bu sadece medya olarak kullanılıyor.
Tabii. Yani Türkiye'nin hepimiz biliyoruz bunu. Yani bir tek kişiye mi, Katar'a mı güveniyor, nedir, ne kadar güveniyor, ne kadar güvenebilir Katar'a? Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu ortada, yan yanalar. 2 gün sonra Suudi Arabistan Katar'ı alıverir falan. Ne bileyim, bilemiyorum yani. Ondan sonra yani Türkiye'nin dış yatırıma ihtiyacı var. Yani şeyin Twitter'ın olmadığı bir ülkeye düşünebiliyor musun? Ya da Twitter'ın üzerinde çok büyük kontrol olduğu ya da muazzam yavaşlatıldığı bir siteye. Şimdi o bandı daraltıyorlar değil mi? Öyle bir şey var. Evet. Yani şimdi 3 saniyede girdiğin bir siteye 1 dakikada giriyorsun.
Ya VPN böyle diye bir şey var. Yani VPN'i Türk halkının herhalde sosyal medya kullanan herkes biliyor. Onu açmak 5 dakika sürüyor. Aylık ücreti evet. De işte 20-30-15 lira arasında değişiyor. Yani bu kadar basit. O yüzden ben anlamakta zorlanıyorum. Hani burada hedeflenen zaten sosyal medyayı kullanan burada
yani kullanıyor bilmiyorum
ama yani gündemi yaratan jenerasyon bunları herkes 2013'te biz gene öğrendik. Hani benim de yaşım 50'ye geliyor neredeyse. Hani ben kullanıyorsam 20'lik 30'luklar zaten kullanıyor bunu. Hani bu absürt yani çok akıllıca bir şey de değil. Bu refleks ama, sadece.
Şimdi bugün şimdi birazdan konuşuruz belki. Ama bir de tabii bir kültür var. Şey ayıp bir şey. Şeye yapılan Damat Bey ve Esra'ya.
Elbette ayıp ve çirkin bir şey.
Ayıp ama şu beni orada çok rahatsız ediyor. Şimdi daha önce başka kadınlara da çok çirkin şeyler yapıyor.
Evet. Evet.
Bu kadının %99'unu hiç sevmiyordu Erdoğan. Ama böyle bir olaya insan kendi kızı üzerinden müdahale etmez. Asgari, bak asgari bir nobles buna engel olur. Yani eğer bir devlet adamıysan, mesela bu Nevşin Mengü'ye neler dendi?
Tabii. Yani
Nevşin Mengü'ye dendi. Müdahale edersen bunu, o zaman senin cumhurbaşkanlığının ya da devlet adamlığının bir anlamı olur. Anlatabiliyor muyum?
Evet,
ya da Canan Kaptancıoğlu'na dendiği zaman, evet. Yani şey üzerinden, senin kızına dendiği zaman, işte sokaktaki herkes kızına birisi bir laf ederse da dayılanır. Değil mi yani? Bu öyle çok ilginç bir şey değil. Hatta diğerlerine laf etme, cumhurbaşkanı sıfatıyla sen kızına bir çirkinlik yapıldığı zaman kükrüyor. Başka kadınlara çirkinlik yapıldığı zaman hiç sesi görmemesinden geliyorsan bu çok çirkin bir şey ya. Yani şeye sığmayan bir şey bu. Ne derler? Hani var ya bu ne deniyor Sayın Erdoğan çok kullanan bir şey var. Yani işte, ne bileyim yani kabadayılık falan diyor. Kötü anlamda kullanmıyorum bunu.
Evet. Reislik, kabadayılık neyse işte.
Buna da sığmaz. Buna da sığmaz. Buna da sığmaz yani bu.
Evet.
Sen önce, kızından önce başka kadınlara yapılan hakaretleri şey yap.
Evet.
Yani.
Bir yani Selahattin Demirtaş'ın karısına yapılana ses
mesela,
verdiler.
Mesela.
O da var. Hemen yine aklımıza.
Ağzını açmadılar. Evet. Onun adına vekaleten çevresine bir iki kişi söyledi.
Evet, vekaleten. Hani ağzından bir tepki geldiğini gördük ilk defa böyle bir şeyde. Evet.
Demirtaş'la ilgili. Ondan sonra bu anlıyorum ki o yani Cumhurbaşkanı diyor ki ben bunları ağzıma almayayım bu isimleri diyor. Siz söyleyin diyor.
Evet.
Yani bir mesela şey bak AKP'liler de söyledi deyin dedi. Ya ben öyle görüyorum.
Öyle bilmiyorum. Zaten yani bu artık başka türlü anlaşılacak gibi değil yani onu biliyoruz. Hani bu kadar senelik tecrübeli biliyoruz.
Bana çok şey geliyor yani bilmiyorum. Korkunç geliyor. Ya ne oluyor? Bütün bu aralıkta bugün gelen bir haber işte. Tabii COVID-19 ve şimdi otomotiv piyasası bahane edilerek mesela Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapmaktan vazgeçtiğini resmen açıkladı. Yani erteliyoruz falan demedi. Bugün açıkladı resmen.
Evet. Yani o da zaten ta hani Suriye operasyonunda askıya almıştı.
Ha, evet. Şimdi tamamen vazgeçtik.
Evet. Evet.
Kibar tabii, adamlar.
Bütün diğer yatırımlarla beraber duyurdular. Hani askıya almanın bir neticesi işte küresel bir olay bahane edildi. O oldu.
Hani COVID-19
ya, böyle evet.
Yani bu böyle bir yatırım için Volkswagen çok büyük bir firma çünkü. Yani seneye tekrar bir büyüme şeyine geçileceği tahmin ediliyor. Belki de yatırım yapmak için en iyi dönem de şimdi aslında Volkswagen için Türkiye'de ya da başka bir yerde. Bundan vazgeçiyorsa bunun sadece COVID-19'la ilişkili olduğunu zannetmiyorum. Yani şeyin tartışıldığı bir yerde yani işte internet bandı daraltılacak'nın konuşulduğu bir yerde yani benim de yurt dışında param olsa gelip Türkiye'de yatırım yapar mıyım bilemiyorum yani.
Öyle aklın yolu bir. Ekonomiye gelelim daha derinden. Şu veriler üzerinden bir geçelim.
Ama aynı şey işte yani. Bak bu yani.
Tabii
bu
ya büyük resim bu. Hani küçük resimde işte PMI toparlansa ne olur? 2-3 toparlanmasa ne olur? Aslında oraya varıyor. Büyük resim bu. Türkiye yatırım çekemiyor.
Yarın sabah Ayasofya açıklıyor. Danıştay'ın Ayasofya kararını bekliyor şimdi herkes.
Evet.
Türkiye böyle saçma sapan
konuştuğumuz
şeyleri...
konuya bak. Evet yani bu kadar gerçekten yani, konu varken konuştuğumuz
Ayasofya ibadeti açılsın, namaz kılmaya açılsın mı açılmasın mı? Yani konuşulan şeye bak ya.
Evet akıllara zarar gerçekten.
Ya bu şey yani o, yani inanamıyorum. Hele Ayasofya dediğin yer işte bu bir dünya şeyi orası şaheseri. 1000 yıldan fazla da şey kalmış yani. 1000 yıl bir Ortodoks bazilikası olarak faaliyet göstermiş.
Evet.
500 yılda cami olmuş.
Hani az önce söylediğin şey 2023 seçimlerine böyle zemin kaybederek gittikçe bu tür saçmalıklar, bu tür böyle insanları
kırıp dökmeler
evet, gündeme gelecek. Hatta belki de buralarda ama harekat yapılacak. Yani harekete geçecek.
Yine söyleyeyim yanılabilirim ama ben yarınki karar için Erdoğan'ın Danıştay'la bir alttan alta birilerinin aracılığıyla temas kurduğunu ve kararın Erdoğan için olumsuz çıkmasını beklediğini düşünüyorum.
Evet. Erdoğan yani, dediği Danıştay reddetti
ona, olacak. Ona dayanarak ya işte Danıştay'ın bu kararına şey aç. Çünkü şimdi bütün yani şey açık açık söyledi ya işte yani İstanbul Fener Patrik açık açık söyledi.
Evet.
Yani bu bütün Hristiyanların ve Ortodoksların Müslümanlara karşı bir pozisyon alması neden olacak bu.
Tabii şimdi iyi polis, kötü polis oynanacak.
Bu kibar bir laf. Yani Yunanistan'ı bizimkiler şey zannediyorlar. Yani biraz bildiğim bir yer çünkü Yunanistan. Yani Yunanistan'ın tabii 10 milyon nüfusu İstanbul'un yarısından biraz kabaca. İstanbul'un yarısından biraz kabaca yani. Bir ordusu zayıf yani. Ekonomik olarak çok büyük sıkıntıları var. Şudur budur. Bu Yunanistan'ı böyle değerlendiriyorlar. Ama bu meseleler böyle değil. Dünyanın herhangi bir yerine gidip evet. Üniversite, uluslararası evet. kuruluşlar, büyük şirketlerin yönetimleri mutlaka Türkiye ile mukayese edilemeyecek kadar daha çok etkin Yunan var onlarda. Bunlar bir kısmı Yunan vatandaşı, bir kısmı çifte vatandaş. Yani Amerika'daki şirketlerin tepe yönetimlerindeler, üniversitede her yerdeler. Bir kısmı hatta Yunan vatandaşını da bırakmışlar. Amerikan vatandaşı artık ama adam Yunan. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bu gücü bizimkiler şey yapıyorlar, küçümsüyorlar. Evet. Aç bak yani herhangi bir şekilde bir Dünya Bankası'nı aç. Yani onlar da uluslararası kurmuş. Bir Harvard Üniversitesi'nin fakülte diye bak.
Ya bir de Batı medeniyetinin temel taşlarını döşemişler adam kültürle yüzyıllarca.
Fakülte diye bak yani 4-5 isimden birinin sonu İS'le bitiyor.
Evet.
Nis'le evet. bitiyor. Anlatabiliyor muyum?
Anlıyorum.
Yani bu insanların seferber olduğu bir şeye karşı Türkiye'ye yazık değil mi ya? Böyle bir riski niye alıyorsunuz ya?
İşte alınmayacağını göreceğiz herhalde yarın. Bakın onu da göreceğiz. Bugün Pompeo da açıklama yapmış zaten. Neyse gelelim.
Ne dedi bilmem. Ne dedi
Pompeo? Yani şey olarak mevcut şekli korunması daha iyi olur diye bir açıklama yapmış az önce. Bloomberg'te gördüm ben de.
Tabii. Valla adamı unutma. Söylediğin isim eski CIA başkanı yani. Evet. Amerikan Dışişleri Bakanı ve CIA başkanı yani.
Evet. Şimdi rakamlara gelirsek. Bugün Haziran PMI açıklandı. İmalat sanayi 53.9. 50'nin üzerinde. Hatırlarsak bir ay önce 40.9'du. Bu koronanın dibinde Nisan'da da 33.4'e kadar gerilemişti. Yani imalat tarafında üretim çok hızlı bir şekilde V şeklinde geriye dönüş şimdilik var. Diğer taraftan USIAD'ın biliyorsun SAMEX verileri var. SAMEX de bir birleşik endeks PMI gibi. O da ciddi bir seri. Orada da Birleşik Endeks 44.1'de sadece 1 puan artmış Haziran'da. Neden? Çünkü 51.6 imalat iken hizmet sektörü 42.4'te kalmış. Burada anladığımız hani imalat, üretim bir hızla devam ediyor ama hizmet arkadan geliyor. Hizmet arkadan geliyor olduğu gibi bir de ciddi bir durağanlıkla devam ediyor seyrine. Dolayısıyla imalat tarafı hizmet eklenmemişken, İnsanların işsizlik korkusu devam ederken, işte pandemiye bağlı hastalık sayıları dünyanın her yerinde Türkiye dahil artarken, ikinci dalga, üçüncü dalga konuşmaları, hatta birinci dalga bitmediğini tartışmaları yapılırken ekonominin açılmasıyla, bu imalattaki artışın bu hızla ben devam etmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hem Sayın Albayrak'ın hem Sayın Erdoğan'ın söylediği böyle bir muhteşem geri dönüş Türkiye, dünya tarihinde önemli bir, ekonomi tarihinde önemli bir sıçrama yaratacak düşüncesine ben katılamıyorum. Çünkü bugün dünyadaki diğer PMI'lere baktığımızda evet Türkiye 50'nin üzerine çıkan belki de bu bölgedeki tek ülke. Ancak herkeste çok ciddi çift taneli toparlanmalar görülmekte şu anda. Bu da işte kapanışlara verilen ilk tepki. Ama önemli olan ilerleyen aylarda bu performansın sürdürülüp sürdürülemeyeceği şu anda. Ve dediğim faktörlerle bunun ben devam etmeyeceğini düşünüyorum. Diğer taraftan işte bütün bu verilerin içinde hatırlarsa sayın dinleyiciler, sevgili dinleyiciler, Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faiz indirimlerini geçen son toplantısında, Haziran toplantısında durdurmuştu. Şimdi İstanbul enflasyonu açıkladı. 0.07 düşük bir seviye. Mevsimsellik içinde var elbette. Ancak yıllık enflasyonu 12.97 taşımış durumda. Genel olarak Cuma sabahı 10'da açıklanacak, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu resmi rakamları içinde de beklenti yıllığın 12'nin üzerine çıkmış olması, özellikle geçtiğimiz ay çekirdek enflasyonun %10'un üzerine çıkmış olması zaten Merkez Bankası'nı durduran temel etkendi. Burada mutlaka ben tekrar faiz indirim döngüsüne ilk fırsatta döneceklerini yapmak istediklerini düşünüyorum. Yine sosyal ortam bu kadar bozulmuşken ekonomiyi gaz verip, ekonomiyi iyice hızlandırıp 2021'de çok daha rahat, 2022 daha rahat, 2023 seçimde o şekilde gitmek isteyecekler. O yüzden faizin yükselmesini hiçbir şekilde istemiyorlar. Ama hani bir iki ay duracak gibi gözüküyor. Bir de tabii açıklanan seri içinde dış ticaret verileri vardı. Dış ticaret rakamlarına baktığımız zaman da orada özellikle Mayıs ayında korkunç bir performans var. İhracat %40.9, %41 daralmış Mayıs ayında. İthalattaki daralma %27.8. Dolayısıyla dış ticaret açığı hızla artmış. Sene başından beri
%100'den daha fazla.
%100'den %102 artmış. Sene başından baktığımızda ihracat %20 daralmış. İthalattaki daralma %5 ile sınırlı kalmış. Yani biz burada yine Türkiye'deki cari açığı konuşuyoruz aslında. Dolayısıyla çok hızlı bir cari açıkta büyüme olacak. 2019'daki ekonomik daralma performansına bağlı son çeyreğe kadar artıya geçen ödemeler dengesi 2020'de hızla yeniden eksiye geçecek. Ki özellikle turizm sektöründe yaklaşık 30-35 milyarlık bir ortalama gelir oluyorsa her sene, bunun bu sene 10 milyar dolara kadar düşeceğini hesaplayanlar var. Hiç mantıksız değil. Dolayısıyla 20 milyar dolar oradan gitti. İşte dış ticaretteki açılma böyle. Yani petrol fiyatları zaten hafif yükselişte ama tabii çok yükselmesi beklenmiyor. O bir avantaj Türkiye için. Biz hem bütçe açığında %6'lara 7'lere çıkan bir bütçe açığı gayri safi milli hasılaya göre. Cari açık %5'lere tekrar oturmuş bir ekonomi. Enflasyon %12-13'leri gördükten sonra en iyi ihtimalle %10'a kadar gerileyebilmiş bir enflasyon. Bayağı kötü bir ekonomik performans aslında bütün verilere baktığımızda. Susuyorum. Senin yorumlarını almak istiyorum.
Ben ekleyecek bir şeyim yok senin söylediklerine. Bence son derece iktisadi bir konu ama çok az konuşuluyor. Geçtiğimiz hafta sonu YKS yapıldı.
Evet.
Yani yükseköğretim kurumları sınavı dedi işte YKS'nin açılımı o. Ben bunu seneler, şimdi orada öğrenciler nasıl giriyorlar şeye? Bir saniye bana izin ver. İşte o yapmış, sağlamış oldukları net doğrular üzerinden bir puan hesaplanıyor. O puana göre sıralamalar yapılıyor. Ve o sıralamaya göre de işte bölümlere yerleştiriliyor öğrenciler. İşte kaç puan aldın? 350 puan aldın, 400 puan aldın, 200 puan aldın, bilmem ne oluyor. Hep böyle bir puanlar işliyoruz. Ama o puanın ne demek olduğunu kimse sorgulamıyor. Halbuki ÖSYM hala bu şeyleri yayınlıyor, yakında yayınlaması da şaşmam. 2019 YKS'sinin Türkiye genelinde işte kaç milyon kişi, bütün şey grupları açısından, sana şimdi okuyayım buradan, net doğrulara bakıyorum ben. Hı. Net doğru oranı kaç? Şimdi bunlar liseyi bitirmiş çocuklar. Değil mi? Hepsi. Üniversiteye evet. Girecekler.
Tabii, tabii.
Mesela temel matematik testinde, ki bu daha basit. Alan testi değil. Alan testinde sonuç daha da kötü çıkıyor. Temel matematikte 40 soruda net doğru yanıt ortalaması Türkiye'nin 6. Düşünebiliyor musun Gülen?
Evet, çok kötü.
40 soru ve net doğru ortalaması 6 Türkiye'nin. Yani fen bilimlerinde 20 soru var. Net doğru ortalaması 2.7. Şimdi bu ne demek aslında? Bu çocuklar bir eğitim görmüyor demek herhalde bence, değil mi? Yani böyle bir şey olabilir mi? Yani şimdi alan şeylerde matematikte 40, bir de daha detaylı, daha biraz daha zor onlar. 40 soruda 5 matematik alan testi şeylerinde. Fizikte 14 sorudan ortalama 1 net şey cevap şeyi fizikte. Ortalama net doğru şeyi cevap miktarı 1. 14'te 1. Kimyada 13'te 1. Şimdi bak öyle bir manzara çıkıyor ki ortaya Türkiye genelinde. Aslında Türkiye'de liselerde çok küçük bir şey dışında, çok çok küçük bir grup dışında eğitim yok. Yani eğitim görmüyor Türkiye'de çocuklar.
Evet.
Yoksa böyle bir şey olabilir mi yani?
Çok acıklı, evet.
Tarihte, tarih bir, tarih iki diye alıyor. 10 soruda, tarih yani bu, değil mi? Öyle yani, hani benim aklım fiziğe ermiyor gibi bir şey de değil. 1.8, 10 soruda net doğru yanıt şeyi 1.8. Yani felsefede 12 soruda 2. Hani bu, Türk dili ve edebiyatında 24 soruda 4.
Evet, Türk dili artık hani evet.
Yani Anlatabiliyor muyum?
Ya işte, ne demek? Bu şu demek oluyor çok net bir şekilde.
Eğitim yok.
Eğitim yok, düşünebilme kapasitesi oluşmuyor.
Hiçbir şey yok.
Yani neden sonuç ilişkisi kurulamıyor işte sonra.
Çok küçük bir lise grubu var. Çok küçük. Yani o toplam öğrenci sayısı içinde ihmal edilebilir düzeyde. Onlar da ben bu konuları iyi bildiğimi zannederim. Yani üniversitenin içinde yaşadım. Şeyi saymıyorum yani. Öğrencilik yıllarımı saymazsam da. Türkiye'de 5 tane üniversite denebilecek kurum var. 5 tane toplam. İşte bu sınav sadece oralara kimin gireceğini saptıyor. Bak şimdi sen iyi eğitilmiş bir kızsın. Şimdi eğer öğrencinin mesela diyelim ki 20 fizikte 14 soruda bir ortalaması Türkiye'nin. Şimdi bu iyi ama şeylere de bakıyorum, standart sapmalara da bakıyorum. İşte adını saymayayım o 5 üniversitenin. 3'ü devlet üniversitesi, 2 tanesi vakıf üniversitesi bence. Ondan sonra şimdi bunlara bu şeylerin bu ortalamalarla Kürtler girmiyor oraya. Standart sapmayı da koyduğun zaman mesela matematikte 40 sorudan 30-35'ini yapanlar giriyor. Onlar yukarıda bir grup. Aşağısı ise tamamen dökülüyor. Yani %1'i bile değil o öğrenci sayı şeyinin benim söylediklerim. %1'in çok altında. Yani 300'de 1 falan oluyor. Onun altı tamamen dökülüyor. Ve dediğim gibi yani bu sınav sadece işte o söylediğim 5 üniversiteye kimin gireceğini saptıyor. Yoksa sana bir soru sorsam matematikte alan testinde. Yani 5 soru, 5 doğrusu var bir çocuğun. Başka bir çocuğumuzun da 7 doğrusu var. Şimdi bunlar istatistik olarak bence anlamlı bir fark değil artık. Bu rastgele oluşmuş bir fark. Dolayısıyla o 5 okul dışında nereye gireceği insanların tamamen rastlantısal bir şey kalmış durumda.
Evet, doğru söylüyorsun.
Şimdi ekonomi diyoruz. Şimdi dünya ihracat diyoruz, işte bilmem ne diyoruz. Ben hep söylüyorum, Türkiye'nin işte ihracatının %3'ü yüksek teknik. Ya böyle bir şeyden, lise manzarasından
yüksek teknoloji çıkar mı?
Çıkar mı ya böyle bir şey?
Evet.
Yani şaka yapmamak lazım yani. Bak dikkat edersin. Bir Türkiye'de neyin konuşulduğuna değil, neyin konuşulmadığına bakmak lazım. Ve puanlar konuştu. Bu sene puanlar düştü, yükseldi falan. Hiçbir anlamı yok o puanların. Şeye bakacaksın yani. Net ortalama doğru ne kadar çeşitli konularda. Yani işte bu manzara korkunç bir manzara. Fizikte 14 soruda 1. Şimdi gel de şimdi ondan sonra yani fizik bilmeyen bir lise şeyi. Ve mesela Milli Eğitim Bakanları değil mi? Bu şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu değil mi bu manzara? Bir tanesi bile istifa etmiyor ya. Şimdi bu yani eğitim yapılmadığını gösteriyor bu Türkiye'de.
Öyle ve bu çok uzun soluklu bir problem. Hani aslında ya orada
çok uzun soluklu bir problem. Çözmek bence hiç hatta mümkün de olmayabilir çözmek. Başka çözümler bulmak lazım.
Ya mümkün. Neden mümkün değil? Yani mümkün. Yani dünya sanatlarında eğitim toparlamak bu nüfusa dahil mümkün. Ama hani bunun meyveleri 20-30 sene sonra alınabiliyor. Yani bugünkü kuşak o anlamda kayıp oluyor.
Bütçe kısıtları var yani. Bu öğretmen meselesi yani. Bu maaşlara, bu bütçeyle hangi öğretmene ne kadar para vereceksin de daha kaliteli lise mezunlarını öğretmen okullarına alacaksın, yetiştireceksin. Gelmiyor kimse.
Yani, tabii.
Bir de tabii şeyler onlar için yani bazen şey yapılıyor. Öğretmenlere bu tür testler yapılıyor. Oradaki manzara bundan farklı değil. Kendi alanlarında bile. Adam fizik öğretmeni mesela 30 sorudan 10 tane doğru cevap veriyor fizikte. Bunlar da yapılıyor Türkiye'de.
Evet.
Yakında bundan da vazgeçilecek. Evet. İngilizce öğretmeni 40 sorudan 20 tane doğru ancak çıkıyor. İngilizce öğretmeninden diyorum bak. İngilizce tabii, bölümünde tabii. Okuyan bitirmiş. Öğretmen orada. Yani dolayısıyla bilmiyorum. Yani bana çok şey geliyor. Korkunç bir şey geliyor. Ama işte uyumlu. Yani Volkswagen şeyden vazgeçiyor. Bu da çok önemli bir şey. Şunu da söyleyeyim kapatmadan. İşte bu hafta uyuşturucu piyasasında bir hareketlik var. Yani Türkiye'de ve dünyada.
Operasyonlar var. Evet.
Operasyonlar var ama işte operasyonlar biraz karışık. Mesela 300 milyar dolarmış Avrupa uyuşturucu piyasası aşağı yukarı. 300 milyar dolar yıllık. Mesela şimdi bu sorunun cevabını istiyorum ben. Kolombiya'dan bir gemi kalkıyordu. Türkiye'ye geliyormuş. Kolombiya'dan. Yani yüklenmiş şeyler, bir şeyler var içinde. Bir şey gösterilmiş yani neyse onlar. Ondan sonra. Fakat orada çok başarılı bir polis müdürü bir baskın yapıyor gemiye. Ve Türkiye'ye hareket ediyor Kolombiya'dan yani. Türkiye'ye gelecek. Orada aşağı yukarı 4.9 ton şey uyuşturucu yakalıyor. 5 ton uyuşturucu. Bilmem şaka değil mi söylediğim. Ve değeri 265 milyon dolar.
Bu sadece bir...
Bir gemi yakalanan. Ondan sonra öğrendik. Çünkü oradaki Kolombiyalı o polis müdürü, Allah ömür versin inşallah iyi korunuyordu Kolombiya'da. Ondan sonra o bir baskınla yakalattı bunları.
Mecburen o zaman.
Peki bunu Türkiye'ye geliyor. Peki bunun ordusu kim? Bu nereye? Kime geliyordu bu?
Ya, Türkiye hani bir rivayete göre ya da yazılan işini bilenlere göre bu konuda son derece transit bir ülke. Hani yurt içinde kullanıldığı gibi.
Ama işte,
buradan Orta Doğu, Uzak Doğu'ya geçiyor Avrupa'dan. Oradan buraya dağıtım ağı olarak kullanılıyor.
Eski Mersin, harikası. Mersin'e geliyormuş bu şey. Şimdi Mersin'de bunu kim alacak o inişte o malları? Bir alıcı var değil mi?
Bir vardı.
Oraya bırakıp gidecekler. Değil mi bunu? Ne yaparsanız yapın diye bırakmayacak. Birisi alacak bunu. Bu malı. 265 milyon dolar. Büyük bir rakam. Diyelim ki transit ama birisi alacak. Diyelim ki Edirne sınırından çıkartacak bunu. Mesela.
Edirne sınırından ya da işte daha Güneydoğu sınırından.
Ya da başlığı nedir? Güneydoğu'dan falan. Neyse ama birisi Mersin limanında bunu teslim alacak. Bu malı.
Kimdir bu birisi değil mi?
Bu kim bu?
Evet.
Kim bu adam?
Bu arada hani az dakikamız kaldı. Ben de şimdi görüyorum. Türkiye'nin rekabet kurumu Volkswagen'in Türkiye yatırımının durduğu gün olmasıyla dikkat çekici bence. Alman diğer otomotiv devleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes ve BMW hakkında soruşturma açmış.
Ay çok güzel, çok
evet. Şükür. Çok şükür. Yani bunların merkezlerinin Türkiye'de ya da bir fabrikanın olmaması fark etmiyor. Hani soruşturma konusu detaylı, osu busu hani araçların. Ama bence bu bayağı dikkat çekici bir şey. Hani Alman hükümetinin eğer etkisiyle Volkswagen, az önce konuştuğumuz şey, yani daha önce askıya almıştı politik sebeplerle. Sonra küresel bir pandemi içinde yatırımları dururken Türkiye'ninkinde vazgeçtiğini açıkladı. Aynı gün rekabet kurumu diğer büyük otomobil Alman devlerine
konuşturma
açıyor. Evet, ya bu evet böyle bayağı.
Bunu çıldırma derim.
Aklın bulunması. Yani,
bir hükümet bu kadar reaksiyonel davranabilir mi ya? Yani şey, rekabet kurulunun şimdi biliyorsun yasası yeni değişer. Tamamen Cumhurbaşkanı kontrolünde. Tamamen.
Öyle. Bir de hani biz Suriyeli mültecileri sınırları açtık deyip biliyorsun bindirdik teknelere, ittirdik, yolladık tekrar başka bir politik gerginlik sebebiyle. Hani o da bir tepkisel ve son derece sonuçları kötü olmuş birçok insan için bir karardı. Hani işte Türkiye böyle yönetiliyor yani buna diyecek, ekleyecek fazla bir şey yok zaten.
Çılgınlık bu yani işte Ankara Barosu Diyanet'le bir atışmaya giriyor. Hop diğer bütün baro kanunu değiştiriliyor. İşte Volkswagen yatırımından vazgeçiliyor, BMW ve Mercedes, Audi ile ilgili de şey açılıyor. Burada rekabet kurulu soruşturma açmaya kalkıyor. Evet. Buna çılgınlık denir. Yani bu program daha... Bir program sonuna geldik.
Evet, 2023'e kadar neler göreceğiz? Hani bunlar daha başlangıcı herhalde.
Bir kere de bir varlık fonunu uzun uzun konuşalım.
Tamam. Ya
bugün
tamam.
Gazetedeki haberler PTT ile ilgili. PTT'nin büyük şeyleri, yani büyük paralar gitmiş PTT'den. Varlık fonunu aldı biliyorsun PTT'den.
Evet, evet.
Kasasında olan para gittiği gibi şimdi muazzam bir borcun içine batmış vaziyette. Ve en ilginci Sayıştay bunu denetleyemiyor. Bir denetleme olanağı yok artık.
Evet, çünkü varlık fonunu aldı.
Bu paralar nereye gidiyor?
Evet.
Kamu parası ya.
Öyle. Ama zaten neden hani Türkiye'nin hani hep konuşuyorduk varlığı mı var ki katma değer üretip de hani gelir fazla.
Yüzde haklısın.
Neden varlık kuruldu zaten amaç buydu. Hani bütçe ama, duvara tosladığında bunları o şekilde kullanmak.
Bu bir suç ama. Bu bir
suç. Suç tabii. Ama neden işte diyorum. Yine başka konumuza dönüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı neden kaybetme riskini alamıyoruz. Sen demiştin.
Varlık bunu başına büyük bela çıktı.
Ya bu sadece bir tanesi. Hani bu sadece bir tanesi. İşte bu...
Ya ben kendi adıma söylüyorum. Maliye profesörüyüm. Daha varlık fonu şeyi 2016'da çıktı. Ondan sonra ben Türkiye'deydim daha o zaman. Ve ben bunu yazdım. Ya yapmayın bunu. Bu ileride başınıza büyük sorun çıkaracak. Hukuki sorun çıkaracak evet. Yani sorunlara. Evet. Yani, ama Sayıştay denetiminden kaçırılan kamu kuruluşları ve gelirleri.
Ve en bu büyük kalan elde. Yani özelleştirme sonrası en büyükleri bunlar.
Bu ne demek ya bu?
Evet.
Vakıflar Bankası diye böyle bir rezalet var. Ay neyse onlar.
Neyse evet konuşuruz. Haftaya bunları evet. Konuşuruz. Yani, Eser çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ediyorum. Bu çok hafta sağ ol.
Dinleyiciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak yine
iyi haftalar.
Konuşmak dileğiyle. Teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.